Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Ahval Sıcak Takip'ten herkese merhaba. İki konuğum var bugün. Maraş'ta piknik. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıbrıs'ı, Kuzey Kıbrıs'ı ziyaret etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü vesilesiyle ziyaret gerçekleşti ama akıllarda evvelden beri Maraş'ta piknik diye kalan bir ziyaret. Her bakımdan ilginç bir ziyaret. Konuklarım Yeni Düzen Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı. Cenk hoş geldin.
Hoş bulduk. Merhaba.
Ve Ahval yazarı Cengiz Aktar. Cengiz sen de hoş geldin.
Merhaba.
Şimdi bu ziyareti hem iç siyaset boyutlarıyla anlam, mana ve ehemmiyetiyle hem de aynı zamanda Avrupa Birliği boyutlarıyla değerlendireceğiz. Çünkü hakikaten yoruma muhtaç pek çok yönü var. Cenk, başından beri zaten dün öyle anlaşıldığı kadarıyla protokolde yaşanan tuhaflıklar vesaire ilginç bir ziyaret oldu. Sizin yazarlarınızdan bazıları da buna değinmişler zaten. Devlet Bahçeli katılmadı bu pikniğe. Devlet Bahçeli'nin söylentiler doğruysa eğer sağlık problemleri olduğu söyleniyor. Katılmaması da ilginç çünkü ikili bir ziyaret olarak planlanmıştı bu. Neler oldu dün ve kısaca bir alalım. Yani bütün farklı boyutlarıyla bize aktarır mısın? Senin dikkatini çeken durumlar.
Evet, tabii tam anlamıyla bir güç gösterisi vardı dün Erdoğan'ın. Türkiye'nin adanın kuzeyine iyice yerleştiğinin fotoğrafı çok daha net asıldı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan bakanlarıyla birlikte geldi. Bütün buradaki program onun üzerine dizayn edildi. Hatta törende protokol dahi 1,5 saat törenin başlaması için Erdoğan'ın gelmesini bekledi. Düşünün ki bir tören var, o törenin ilan edilmiş bir saati var ama protokol dahil tümü bekliyor. Erdoğan geldi. Tören öyle başladı. Hatta
sanki
çok ilginçtir.
Gümüşhane iline bir ziyaret yapılıyormuş gibi veyahut işte Samsun'a ziyaret yapılıyormuş gibi.
Tabii çok ilginç. Öncesinde de ilginç olan şu, adanın kuzeyinde COVID ile ilgili çok iyi bir tablo var. Neredeyse hiç vaka yok. Türkiye'de daha tehlikeli bir durum var ama Erdoğan gelmeden önce bakanlar, başbakanlar, Cumhurbaşkanları, tüm protokol, gazeteciler dahil herkese, buradaki herkese, törende Türkiye'den gelecek ekibe, Sayın Erdoğan ve kafilesine yanaşacak, yaklaşacak herkese özel COVID testi yapıldı. Buna Cumhurbaşkanı Tatar da dahil. Herkes testten geçirildi bir gün boyunca. Gazetecilerden başlayarak test olmayan gazeteciler, buradaki gazeteciler, dediğim gibi sıfır vaka var neredeyse. Test olmadan alana giremediler, yanaşamadılar, Ercan'a gidemediler. Böyle bir ilginçlikle başladı bir gün öncesinden. Protokol da buna uydu. Herkes testini oldu ve bekledi. Tabii milliyetçiliğin tavan yaptığı günler böyle günler, öylesi günler. İlginçtir, genelde gelenektir. Dışarıdan gelen misafirler önce konuşur ve en son konuşmayı buradaki Cumhurbaşkanı ya da ilgili bakan yapar. Örneğin hastanenin açılışında. Bu kez değişti gelenek. Önce KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuştu. En son konuşmayı Erdoğan yaptı. Konuşma protokolünde diyelim, ev sahipliğini aldı. Aslında gerçekten Türkiye'nin ev sahibi gibi oldu. Bir etkinlik oldu. En fazla önceden sembolleşen Maraş Varoşa dediğimiz 43 yıldır askeri bölge olarak kapalı tutulan bölgede piknik yapacağız açıklamasıydı. Hava şartlarından da dolayı aslında çok piknik gibi de olmadı. Yağış vardı. Orada bir ziyaret oldu. Bizim en fazla dikkatimizi çeken neydi? Maraş'taki o 43 yıllık yıkık binaların üzerine TOKİ ve Konya Büyükşehir Belediyesi bayrakları asıldı. Bir süre öncesinden buradaki Müteahhitler Birliği zaten bizim yasalarımıza göre eğer bir yapılanma olacaksa müteahhitler, mimar mühendisler odasının, birliğinin kontrolünde olabilir. Böyle bir bilgimiz yok diye itiraz etmişti ama buradaki kurumların tümünün devre dışı bırakıldığı bypass edildiği gerçeği o yıkıntıların üzerine asılan bayraklarla da tescillendi. TOKİ ve Konya Büyükşehir Belediyesi bayrakları asıldığı binalarda. Maraş'a gidildi, Varoşa'ya, Maraş'a gidildi, kapalı Maraş'a. Oradan biraz daha Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları çevresinde gezinerek mesajları verildi. Örneğin yasal sahiplerine seslenildi Maraş'ın ve Erdoğan gelsinler işte bedel ödeme suretiyle burada yerlerini alsınlar, Maraş sahiplerini bulur. Aslında buranın gerçek sahipleri bellidir gibi. Daha ortada ama biraz da o Birleşmiş Milletler zemininde gezinen açıklamalar yaptı. Tatar, yeni seçilen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, buradaki Kıbrıs Türk lider diyelim. O daha açık söyledi aslında. O dedi ki, taşınmaz mal komisyonu, ki biliyorsunuz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de bir işaret ettiği bir komisyon, oraya başvursunlar ve Maraş'a gelebilirler. Burası yasal sahiplerine açılacak diye konuşuldu. Güvenlik Konseyi kararları Maraş'ın yasal sahiplerine devrini öngörüyor ama bunun bir de Birleşmiş Milletler kontrolünde devrini öngörüyor. O konuda herhangi, özellikle Erdoğan herhangi bir atıfta bulunmadı ama Ersin Tatar törende burası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağıdır ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenliğinin olduğu bir yerdir dedi. Bir izleyenler için bilgi amaçlı söyleyeyim. Aslında şu anda Taşınmaz Mal Komisyonu'nda Maraş'la ilgili, Varoşa'yla ilgili başvurular var. Hatta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde davalar var. Niye? Çünkü başvurular görülmüyor. Yani bir yandan gelsinler başvursunlar diye çağrı yapıldı ama başvuranların başvuruları işleme alınmıyor. Niye? Çünkü Taşınmaz Mal Komisyonu yasalarına göre bir yer hakkındaki başvurunun devreye girmesi, işleme alınması için askeri bölge olmaması gerekiyor. Oysa Kapalı Maraş birinci derece askeri bölge. Aslında sivil bir bölge değil. Aslında sivil söz hakkının olduğu bir yer değil. Doğrudan askere bağlı bir yer. Asker de biliyorsunuz burada anayasa geçici 10. maddeye göre doğrudan Türkiye Genel Kurmayı'na bağlı. Zaten Maraş'ın yasal sahiplerinin başvuruya açılması için atılması gereken ilk adım oranın askeri bölge statüsünden sivil statüye geçirilmesi. Şu anda öyle bir pozisyon yok. Bunu yapacak bir hükümet de yok burada. Bir ilginçliği de şuydu. İlk defa bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruluşu hükümet olmadan yapıldı. Şu anda uzayan hiç başbakan da yok. Böyle de bir boşluk var. Son seçimlerde yaşanan o müdahaleler sonrası hükümet ortağı ayrılmıştı. Hükümeti olmayan bir yerde böylesi ilginçlikler oldu. Son bir not söyleyeyim. Bir hastane açılışı oldu. Çok kısa sürede buraya 100 yataklı bir acil durum pandemi hastanesi inşa edildi. O hastane açılışında da son konuşmayı Türkiye Sağlık Bakanı yaptı. Ve en ilginci, hastane açılış salonuna buranın tabip örgütleri başkanları alınmadı. Buranın hekimleri alınmadı. Buranın doktorları alınmadı. Sayamadım ben ama sanıyorum Türkiye'den gelen bakan, eski meclis başkanı dahil işte 20'ye yakın kişi kurdele kesti. Bu 20'ye yakın kişinin 19'u Türkiye'den gelen konuklardı. Biri de Ersin Tatar'dı. Böyle bir manzara kaldı geriye.
Anladım. Cengiz'e geçmeden önce bir sorum daha olacak sana Cenk. Nasıl bir dönüm noktası mı bu ziyaret? Şimdi Maraş'ta piknik denilen ziyaret bir dönüm noktası mı Kuzey Kıbrıs açısından? Bir nasıl bir iz bırakıyor? Nasıl bir iz bıraktı, bırakacak? Ve bundan sonra hem iç siyasete, Kuzey Kıbrıs'a, oradaki siyasi dengeleri hem de müzakerelere nasıl yansıyacak? Yani nasıl bir mesaj okumak lazım bu ziyaretten sonra? İlhak mı? Konfederasyon mu? Nasıl bir niyet var burada? Niyet okuması nedir bu konuşmalardan ve bu koreografiden senin çıkarttığın?
Evet, şimdi bunu biraz da süreç gösterecek. Örneğin beşli konferans var Birleşmiş Milletler'in. Kıbrıslı liderler, garantörler ve Birleşmiş Milletler'in katılacağı. Ama görünen o ki Türkiye seçim sonucundan da aldığı özgüvenle adanın kuzeyini tümüyle kendi gücüyle dizayn etmeye başladı. Hani o işte konfederal çözüm, iki devletli çözüm yaklaşımı aslında Rauf Denktaş'ta da vardı. Ama o zaman farklı bir şey vardı. O zaman Kıbrıs adına ipler, Kıbrıs Türk tarafı adına ipler, söz sahipliği Rauf Denktaş'a aitti. Yani politika örneğin yaklaşık aynı politikaydı. Ama buraya ait bir irade vardı. Giderek şu ray değişikliği oluyor. Artık adanın kuzeyinde kontrol tümüyle Türkiye'ye geçti pozisyonu bu. Ve burada artık Türkiye'nin sözünden çıkmayan da yöneticiler var. İki devletli çözüm artık masaya gelecek ve belki masa ortadan kalkacak. Niye? Çünkü Birleşmiş Milletler zemini çok net çerçevelenmiştir. Bugüne kadar yıllardır, neredeyse 50 yıl aşkın süredir oluşan parametreler var. Onların tümüne karşı gelen yeni bir aşamaya giriliyor. İlhak adı konarak olmaz. Niye? Çünkü Türkiye'nin zemini Kıbrıs Türk halkı aslında. Yani buradan onu kaldırırsanız bir zemin kalmaz. Türkiye o zemini korur ama adının ne olduğu çok da önemli olmuyor. Pratik hayatın pratiği Türkiye'nin adanın kuzeyine iyice yerleştiğini ve artık söz sahipliğini tümüyle aldığını, federal çözümü konuşmayacağını gösteriyor. Yine de nereye gider? Beşli konferansı da beklemek gerekiyor sanıyorum. Anladım. Bir de Avrupa'nın, Avrupa Birliği'nin etkilerini de beklemek gerekiyor tüm bu yaşananlara.
Peki. Cengiz, senin okuman nedir? Dünkü ziyaret. Oradan da Avrupa Birliği boyutuna geçelim.
Dünkü ne diyelim adına, yani bir şaklabanlıkla hakikaten ilgili bir iki bir şey söyleyeyim. Bu KKTC'nin kuruluşu münasebetiyle gitti. 15 Kasım 1983. Bu Özal hükümetine atılmış bir kazıktı, yeri gelmişken de hatırlatalım. Kuruluşunu değil, bence KKTC'nin bitişini kutlamaya gitti oraya yani. Ve Tatar bir müstemleke mutasarrıfı gibi bir adım geride yürüyordu. Farkındaysanız o tablo ya, yani o resim bana yetti maalesef ya, yani hakikaten çok acıklı tabii bütün bunlar. Az önce Cenk ev sahibi gibi davranıyordu Erdoğan ve heyeti dedi. Gibi fazla. Yani zaten ondan sonra özellikle de Maraş'la ilgili çok ilginç tabii bu hatırlattığı askeri bölge meselesi. Aslında Tatar'ın söylediğinin aksine Maraş KKTC toprağı değil, TC toprağı. Yani ben orada neyse o Konya Belediyesi'nin işte ve TOKİ'nin orada bayraklarının dalgalanıyor olması tesadüf değil. Şimdi gelelim bu çözüm, yani yeniden birleşme falan da. Valla yani bunların artık maalesef yani hiçbir gerçekliği kalmadı. Bir kere Türkiye kendi tezi olan iki toplumlu, iki bölgeli federasyonu çöpe atmış durumda yani. Bu kendi tezidir. Her seferinde hatırlatmak lazım.
Cenk de onu
söylüyor. Yanılmıyorsam. Efendim?
Cenk de evet, onu söylüyor zaten.
Tabii. Ondan sonra ve çöpe atmış durumda iki devlet. Bunun kabul edilmesi... Ya bugünkü şartlar içerisinde hem bölgedeki Doğu Akdeniz'deki bölge, yani Doğu Akdeniz'i kastediyorum, hem Avrupa Birliği açısından söz konusu değil. Yani bunu kimse tartışmaz. Yani Birleşmiş Milletler çerçevesinde, ne Birleşmiş Milletler çerçevesinde ne Avrupa Birliği kurumları çerçevesinde bu tartışılmaz. Nitekim bu konulara pek hakim olmayan bu dış politika temsilcisi Avrupa Birliği'nin Josep Borrell, federasyonu hatırlattı. Yani iki toplumlu, iki bölgeli federasyonu biz de hala destekliyoruz. İşte Türkiye iyi adım atarsa yok ona cevap vereceğiz falan gibi saçma sapan şeyler söylemek zorunda kaldı. Bu şunu söylüyor bize. Yani buradan hiçbir şey çıkmaz maalesef. Maalesef ve Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan, Avusturya, Fransa'nın başını çektiği o dörtlü bir grup artık oluştu Avrupa Birliği ülkeleri arasında, 27 ülke arasında. Onlarla birlikte bu meseleyi de kaile alarak, dikkate alarak Türkiye ile ilgili tasarruflarına devam edecekler. Bu Maraş çıkartması, Varoş'a çıkartması büyük ihtimalle Aralık başındaki Avrupa Birliği Konseyi, yani hükümet ve devlet başkanları toplantısında gündeme gelecektir.
Peki, Manfred Weber'in de, yani Avrupa Halklar Partisi, yani sağ Avrupa Parlamentosu'nun güçlü bloğu, oradan da bazı açıklamalar gelmiş durumda ve yani bir takım adımlar gelecek herhalde Avrupa Parlamentosu'ndan ya da Avrupa Komisyonu'ndan.
Vallahi de zaten yani Türkiye ile ilgili olumlu bir karar artık herhangi bir konuda, yani gümrük birliğinin tadilatı olsun, işte vize muafiyeti, saçma sapan zaten onu da olur yok yani, öyle laf diye konuşuyorlar. Ama esas tabii yaptırımlar meselesi gündeme gelecek. Bu gümrük birliği ile ilgili, gümrük birliğinin tadilatı değil askıya alınmasıyla ilgili Fransa'dan geçen hafta başında bir takım mesajlar geldi biliyorsun. Şimdi bu mesajları biraz hafifletti mi diyelim artık, yani daha açıklık getirdi Avrupa işlerinden sorumlu Fransız bakan. Bunun askıya alınmasının ne kadar zor olduğunu kendisi de bildiği için başka yollar deneyeceğiz. Ama yaptırımlar olduğu gibi masada ve bunlar Aralık ayındaki toplantıda, demin adını ettim, görüşülecek dedi. Bu Maraş meselesi de tuz biber ekecek zaten bütün bu olumsuz havaya, öyle diyelim. Yani bundan ne çıkar? İyi bir şey çıkmaz Türkiye açısından, yani orası kesin. Tabii bir de ülkelerin Türkiye'ye karşı bilateral, yani ikili olarak aldıkları önlemler var. Bu bozkurtların, ülke ocaklarının şunun bunun yasaklanmasıyla alakalı. Yani yıl sonuna doğru yaklaşırken Avrupa Birliği cephesinde ve tabii ister istemez Birleşmiş Milletler cephesinde Türkiye ile ilgili kararların veya söylemlerin olumlu olduğunu söylemek mümkün değil.
Bu iki devlet çözümü öyle anlıyorum ki sizin ikinizin de söylediğinden Birleşmiş Milletler sürecini çökertecek
Tabii.
bir
Ortada bir
çıkış.
fiilen.
Fiilen
Tabii.
çökertecek.
Tabii.
Dolayısıyla burada yani işte Anastasiadis Tatar görüşmelerine de bu yansıyacak. Orayı da
Tabii.
kilitleyecek diyorsunuz. Yani
Doktor.
yanlış mı?
Ben öyle
Doğru mu
düşünüyorum.
anlıyorum?
Cenk.
Evet, zaten Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin tamamının federal çözümden vazgeçmesi, Birleşmiş Milletler parametrelerinin tümden değişmesi falan, ki yani imkanı yok
Öyle bir şey mümkün değil.
O ne olacak o
Buna.
zaman?
Ama dahasını söyleyeyim, çok basitini söyleyeyim. İki devletli çözümden söz etmek için bir kere buradaki devletin
Tabii.
tanınması gerekiyor.
Tabii.
Ve çok ilginçtir. İki devletli çözümden söz edenler bile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması gibi bir talep dile getirmiyor.
O dile getirilmiyor yani.
Dahası en ucunu söyleyeyim ki anlaşılsın. İki devletli çözümü konuşmanız için bıraktım Birleşmiş Milletler Konseyi daimi üyelerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımasını. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıması gerekiyor. Çünkü iki devletten biri Kıbrıs Cumhuriyeti olacaksa diğeri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olacak herhalde. Herhalde bir ülke kendi toprağında kurulmuş bir diğer devleti tanımaz.
Böyle bir niyet görmeyeceğiz diyorsun
Yani
Anastasiadis
bu
cephesinde.
aslında, bunu aslında herkes biliyor. Bu aslında bundan böyle, ki biraz Anastasiadis de buna yol açtı. Müzakere etmemek üzerine müzakere etmek ya da çözümsüzlük, çözümdürü bir süre daha işte yeni çabalar, yeni uzlaşmazlıklarla sürdürmek bu. Yani beşli konferansta muhtemelen nasıl müzakere etmeyeceğizin toplantısına dönüşür. Çok kolay değil yani işte bir iki devletli çözüm üzerinden ilerlemek. Bütün dünyanın dengelerini değiştirmek gerekiyor. Çok imkansızı istemenin ötesinde bir şey. Ve dediğim gibi şunu zaman zaman yazıyorum ben. Türkiye kendisi de etnik temelli ayrı bir devletin bir başka toprakta kurulmasına razı değildir. Bu çok ortadadır, biliniyor. Kıbrıs'taki pozisyon öyle hemen ki bu nedenle zaten federasyon bir Türk teziydi. Çünkü federal çözüm aynı zamanda mülkiyet, toprak gibi sorunları da kendi içinde çözecekti. Ve o kadar büyük çelişkiler var ki, bir yandan Maraş'ta, Varoşa'da gerçek sahiplerine geliniz diyorsunuz ve federal çözüm zihniyetiyle kurulmuş bir komisyona davet ediyorsunuz onları. Öte yandan da diyorsunuz ki bundan böyle iki ayrı devlet konuşuruz.
Evet. Bir
Birbirini
çelişki var orada
tutmayan
diyorsun.
çok
Evet. Son söz
ilginç
Cengiz'de.
çelişkiler.
Cenk, o Maraş'ta söylenenlerin, bu uluslararası hukuk falan, bütün bunların lafı güzel olduğunu düşünüyorum ben. Yani bu yani bir aklı sıra, işte bir kafa karışık, zaten ne dediği de belli değil. Çünkü unutma, yani Türkiye'de artık dış politika konuları, Kıbrıs meselesi de dahil olmak üzere, saray tarafından yönetiliyor. Dışişleri yok ortada, dikkat edersen. Yani bu dolayısıyla orada bir takım insanlar kendi bildikleri kadar bir şeyler karalıyorlar. Onun yani Tayyip Erdoğan'ın eline de veriyorlar. İşte bunları söyleyelim falan diye. Tamamen birbiriyle çelişen ifadelerdi zaten. Sen de altını çizdin. Son olarak benim güzel bir haberim var Cenk'e. Azerbaycan şimdi Medyunu Şükran olduğu için bu Karabağ meselesinde tanıyacakmış KKTC'yi.
Aslında törenlerde Erdoğan dedi Sayın Tatar'a elinden tutup Azerbaycan'a götüreceğim seni.
Ha?
En güzel esprilerden biri de şeydi, bir külliye büyük sarayı da buraya yapalım dedi. Yer bulun, arazi bulun.
Mükemmel.
Maraş uygun bence.
Evet.
Evet, peki. Çok teşekkürler bu hoş
Hayırlı
sohbet
günler.
için ve derin değerlendirmeler için. Demek ki öyle anlaşılıyor ki en iyi ihtimalle Kıbrıs süreci ipe un serme şeklinde ilerlemeye devam edecek. Bir de Avrupa Birliği'nden gelecek adımları
Ha, bir
tepkileri.
dakika, burada bir şeyi
Bir de
yalnız
şunu da ekleyeyim Cengiz.
Yavuz bir şey eklemek
Bir de tabii
istiyorum. Şimdi bu
Rusya'nın tepkilerini beklemek gerekecek. Çünkü Rusya Maraş konusunda daha önce bir çıkış yapmıştı. Bakalım
evet.
Moskova'dan
Bir
ne
o
gelecek?
var.
Onu da altını çizelim. Evet Cengiz.
Bir o var. Çok önemli bu. Kesinlikle karşı, bu kabul edilemez demişti hatırlarsanız. Bir de tabii bu fosil yakıt arama meselesi var.
Evet.
Şimdi bunun arkasında bütün bu yani bu jestikülasyonların, bu her cümercin arkasında, yani Ankara çıkışlı. Yani biz orada en rahat şekilde fosil yakıtı nasıl ararız?
Alan açma.
Tabii o da var yani, bir esas sorunsal o, akılları sıra ve Yavuz gemisi oralarda dolanıyor. Yani Kıbrıs Cumhuriyeti sularında dolanıyor şu sırada. Bunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Esas
Evet.
saik o yani. Dinamik.
Peki. Bunu da altını çizmiş olalım. Kıbrıs'tan Cenk Mutlu Yakalı, Yeni Düzen Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve ahval yazarı Cengiz Aktar'la son Maraş'ta piknik ziyaretini konuştuk. Tekrar görüşmek üzere. Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.